Sevgili izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Foncu'ya hepiniz şerefler verdiniz. Bu akşam konuğum MAK yöneticisi Haydar Acun, Marmara Kapital Portföy Hisse Senedi Fonu'nun yöneticisi. Haydar Bey, hoş geldiniz diyorum yayına.
Merhaba, hoş bulduk.
Sevgili izleyicilerimiz, geçtiğimiz Cuma günü piyasalarda bir hareketlenme oldu. Takip edenleriniz biliyorlardır. Ben önce kısaca bir onu özetlemek istiyorum. Bir de önümüzdeki hafta hangi veriler gelecek? Biraz da onlardan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Sonrasında Haydar Bey'e borsamızla ilgili sorularımızı yönlendireceğiz. MAK'la ve MAS'la ilgili sizin sorularınızı kendilerine ileteceğiz. Lütfen chat kısmından yazın, biz de soralım. Şimdi Cuma günü Wall Street Journal'da çıkan bir haber vardı. Bu haberde Fed'in bundan sonra atacağı faiz adımlarıyla ilgili bir takım bilgiler verildi. Ve buradaki ima aslında bundan sonra biraz daha yavaş gidebileceğine dair. Yani bunun altyapısı nedir? Neden böyle bir haber çıkmıştır? Tabii bunun detayına bakmak lazım ama San Francisco Fed Başkanı da hemen bu haberin arkasından bunu onaylayıcı, Fed'in birazcık daha yavaş gidebileceğine dair bir takım mesajlar verdi. Bununla birlikte hemen tabii yurt dışı piyasalar hareketlendi. Yukarı yönlü hareketler başladı ve hepsi pozitif kapattılar piyasayı. Altın da aynı şekilde 1620'lere kadar inmişti. Ons altın 1660'ın üzerine çıktı. Dolar endeksinde düştüğünü söyleyelim. Borsa İstanbul yurt dışı piyasalardan biraz daha bağımsız hareket ediyor bildiğiniz gibi 2-3 aydır. Şimdi biz Haydar Bey ile kendisi de bir yerli hisse senedi fonu yöneticisi olduğu için biraz borsayı konuşacağız. Sizin görüşleriniz nedir Haydar Bey? Bizde bir ayrışma var. Neden borsa bu kadar ilgi görüyor yatırımcı nezdinde?
Sanırım bunun birinci sebebi faiz politikası. Çünkü faizler bütün varlık fiyatları üzerinde çok keskin bir etki yapıyor doğal olarak. Faizler aşağı indiği zaman bütün varlıkların fiyatı artıyor. Buna başta gayrimenkul de dahil olmak üzere. Gayrimenkul fiyatlarındaki artış da son aylarda yaşadıklarımız ortada. Aynı şekilde getiri azaldığı için alternatif getiri peşinde koşan yatırımcıların borsaya olan ilgisi de arttı. Ama tabii bu düşük faiz ortamı bütün varlık fiyatları olduğu gibi hisse senetlerini de çok etkiliyor. Yani buna bağlayabiliriz birazcık. Bütün yatırımcılar doğal olarak enflasyondan kurtarılabilecekleri bir getiri sağlayabilecekleri bir enstrüman arayışındalar ve borsa tabii en başta geliyor. Bunu görüyoruz. Biraz da tabii bizim yurt dışı piyasaların iyi olduğu dönemde aslında yabancıların çıkışıyla beraber Türk borsasının tam tersi yönde hareket etmesi. Şimdi de bunun biraz dönüşünü görüyoruz. Yani yurt dışı piyasalar kötü olduğu zamanda da biz düzelme yaşıyoruz. Tabii zaten onun bedelini daha önce ödemiş olduğumuz için düzelmeyi de şimdi görüyoruz.
Evet, peki yani yabancı sizce ne zaman gelir gelir mi? 130'lara kadar düştü borsada. Tahvil tarafında çok daha düşük bir payı var. Ama yani yabancı hep soruyoruz yani gelir mi, ne zaman gelir? Yabancının olması iyi midir, değil midir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yani yabancı yatırımcının olması, Türkiye'deki kurumsal yatırımcının olması tabii borsa için iyi bir şey. Türkiye'ye sermaye girmesi açısından da iyi bir şey tabii ki. Yabancı gelir tabii. Yani birazcık bu para politikası, son yıllardaki makro gelişmeler vesaire yabancıların paylarını bayağı bir düşürdü. Ama yurt dışındaki fonlar da Türkiye'nin ağırlığı çok düşük seviyelerde. Yani %1'lerden az. Türkiye'nin Morgan Stanley gelişmekte olan ülkeler endeksindeki payı da çok düşük. Tarihsel seviyelerde. O yüzden çok az yabancı yatırımcı kaldı. Az bir giriş bile olsa borsa için çok olumlu olur ileride. Sanırım yabancı yatırımcılar biraz daha makro konuların değişmesini, belki işte seçimleri bekliyor olabilirler. Ondan sonra bir yabancı girişi görebiliriz. Belki öncesinde de başlayabilir. Onu kestirmek zor. Yani ne kadar satın alınacağına bağlı seçim sonuçlarını.
Evet. Peki izleyicimiz Erkan Bey sormuş Haydar Bey. Seçim öncesi yerli hisse senedi fonları riskleri ne zaman belirmeye başlar demiş.
Yani şöyle piyasaları tabii tahmin etmek pek mümkün bir şey değil. Yani bunu sürdürülebilir şekilde yapmak çok mümkün bir şey değil. O yüzden biz de işte 5 ay sonra ne olur, seçim olursa ne olur diye çok düşünmüyoruz. Yani baktığımız şey fonumuza aldığımız hisseler, şirketler ucuz mu? Bunların bir potansiyeli var mı? Değerlerin altında işlem görüyorlar mı? Onun dışında da çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok aslında. Çünkü piyasayı tahmin etmeye çalıştığınız zaman orada birçok hataya da girmiş oluyorsunuz. Bir de kontrolünüz dışında olan bir sürü etmen var. Bir sürü değişken var. O yüzden bunların yerine biraz borsanın değerlemesine bakıp, şirketlerin değerlemesine bakıp biraz onu düşünmek lazım. Biz fon olarak da yani hisse senedi için de aynı şey. Yatırımcılar hep söylediğimiz şey tabii ki uzun dönem düşünmek lazım. Yani bu da 2-3 yıllık bir periyode yaymak lazım bunu en azından. Çünkü borsalarda ters giden bir şey olduğu zaman genelde bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bunun düzelmesi 2 yıl bulabilir. O yüzden her yatırımcının fon olsun, hisse senedi olsun böyle bir 2-3 yıllık bir perspektifle değerlendirip girmesi lazım. Onun da ötesinde ikisi de aslında ömür boyu düşünecek yatırımlar, varlıklar. Yani yatırımcıların en büyük karşılaştığımız şeylerden bir tanesi belki yine soru olarak da gelir. Zamanlama konusunda çabaları, yani zamanlama yapmaya çalışmaları. Örneğin işte fonu alıp piyasalar kötü gidecek deyip çıkıp tekrar ucuzdan almaya çalışmak. Aynen bir hisse senedini satıp aynı şekilde daha ucuzdan almaya çalışmak gibi. Ama maalesef bu pek tutmuyor. Yani ummadığınız anda bir hareket oluyor ve sattığınız şeyi geri alamıyorsunuz. Şuna benziyor. 12 aylık bir periyot düşünün. 12 ayın 11 ay 20 gününde çok vasat bir performans düşünün. Ama son 10 gündeki performansın bütün yılın performansını kurtardığını düşünün. Eğer siz zamanlama yapmaya çalışırsanız işte o 11 ay 20 günlük süreç içerisinde bir yerlerde olacaksınız ama son 10 günü kaçırmanız, o 10 gün ne zaman olur bilemem. Ama o 10 gün sırasında borsanın dışında kalmak bütün o performansı yok ediyor. O yüzden en iyisi devamlı yatırımcı olarak kalmak.
Evet, bir izleyicimiz yine aslında seçimle de alakalı bir sorusu var Haydar Bey. Amerika resesyonu ve seçim dönemimiz olan Mayıs aylarında şu anki dönemden farklı durumlar olacak diyor. Hisse senedi ağırlıklı fon sepetimizi yani biraz çekiniyor zannederim hisse senedinden. Emtia, elektrikli araçlar vesaire gibi Mart Nisan'da değiştirmeli miyiz diye sormuş. Aslında siz buna bir önceki yanıtınızda cevap verdiniz ama yine buradan hani bir izleyicimize cevap verebilir miyiz?
Yani bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani gene şeyden örnek vereyim. Mesela biz de şirket olarak diyelim kendi fonumuzu alıyoruz. İşte ay sonunda şirketimize gelen yönetim ücretiyle masraflarımızı, giderlerimizi, maaşlarımızı, kira ödemelerimizi neyse hepsini ayırıyoruz bir tarafa, fon alıyoruz. Ama alıyoruz bazen biz aldıktan sonra fon düşüyor. Yani borsa düşüyor vesaire. Şimdi 3-5 aylık süreler çok kısa. Yani 3-5 ay sonra ne olur bilemem. İşte biz fonu 9 senedir yaklaşık yönetiyoruz. O yüzden yatırımcıların biraz bu vadeyi uzatmasında fayda var. Yani mutlaka bir sürü şey olacak. Resesyon beklentisi şöyle olur, böyle olur. Amerika yarın faiz politikasını değiştirir. Yani bunları tahmin etmeye çalışmamak lazım. Daha uzun vade düşünmek lazım. Çünkü bunlardan bir sonuç çıkmıyor. Yani bunlar her zaman yatırımcıyı korkutacak bir şeyler çıkar ortaya. Her zaman kötü giden bir şeyler mutlaka var makro resimde baktığınız zaman her zaman risk var. Ama bence bakmamız gereken şey o değil. Bakmamız gereken yatırım yaptığımız şirketler, hisse senetleri.
Evet, şimdi MAK'la ilgili çokça soru gelmeye başladı. Ben onları sorayım Haydar Bey ise. Bir tanesi Cihat Çiçek'in sorusu. Aslında ilk soruyu soran izleyicimiz de benzer bir şey sormuştu. Mustafa Bey'in sorusuyla birleştireceğim. Cihat Bey der ki MAK fonunuza bir yerde yatırımcı alımını durdurmayı düşünüyor musunuz? Fonunuzun büyüklüğü 1,5 milyar liraya yaklaştı zannederim. Yanlış hatırlamıyorsam 18 binin üzerinde de yatırımcısı var MAK'ın. Mustafa Bey de uzun vadeli olarak MAK biriktiriyorum bir yıldır. Ancak MAK dolunca Haydar Bey'in daha önce söylediği gibi yeni fon kurmayacaklarsa biz küçük yatırımcılar olarak Haydar Bey'in bilgi ve tecrübesinden nasıl yararlanacağız diye sormuş.
Peki, MAK'la ilgili Daha evvelden de söylediğim şöyle bir düşüncemiz var. Şimdi biliyorsunuz yönetilen miktar büyüyünce doğal olarak aynı getiriyi sağlamak da güçleşmeye başlıyor. Her fon yöneticisinin, her fonun belli bir yatırım stratejisi var. İşte bizde takip edilmemiş, bilinmeyen veya işte piyasa tarafından pek o anda popüler olmayan şirketlere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Bazen bu şirketlerin bazıları diyelim orta büyüklükte, bazıları küçük büyüklükte. Tabii rakam büyük olunca fona aldığınız hisse senetlerinin miktarının da yüksek olması lazım. Yani bir şeyi %1 aldığınız zaman fona o iki katına bile çıksa fona etkisi %1 oluyor. Dolayısıyla yüklü bir miktarda pozisyon almaya çalışmak lazım. Tabii bu para büyüyünce daha zor. Biz de bunu düşünerek amacımız tabii getiriyi bozmamak. Yani büyüklük bir tarafa, hani fonun büyümesi çok güzel. Biz yönetim şirketi olarak bundan karlı çıkarız, para kazanırız ama performansı heba etmek istemiyoruz. O yüzden benim söylediğim fonun yaklaşık 10 milyar adet payı var çıkardığımızda. Şu anda 7,6 milyar adet galiba sanırım yatırımcılar tarafından alınmış durumda. Eğer bu 10 milyar adede ulaşırsa fona yani fonun sermaye artışı yapmak gibi, pay adedini artırmak gibi bir şey yapmayalım diye düşünüyoruz. Bu da bugünkü rakamlarla yaklaşık 100 milyon dolara denk geliyor. Yani bize bu 2,5 milyarlık pay daha yatırımcılar alırsa fonun büyüklüğü yaklaşık 100 milyon dolara yaklaşır. O da aslında çok yönetmesi zor bir rakam değil ama oraya geldiğimizde bize göre fonun kendi içinde büyümesi yani mevcut yatırımcılarla devam etmesi daha mantıklı gibi gözüküyor. Yeni fon kurma konusunda dediğim gibi şu anda böyle bir planımız yok ama ileride ne olur bilmiyorum. Türkiye'deki birazdan konuşuruz belki BES sisteminde bazı değişiklikler olur. Orada belki bir fırsat görürüz veya başka bir kapı açılır. O zaman değerlendiririz ama şu anda MAK için düşüncemiz bu yönde.
Evet, BES'le ilgili de bir soru var. Onu da ileteceğim ama ben yine burada MAK'tan gideyim. MAK'la ilgili şimdi biz sizin hep biliyoruz daha önce de sizi konuk ettik. Kendi web sitenizde de yatırım stratejinizi yazmışsınız. Değer yatırımcısı olduğunuzu biliyoruz. Dolayısıyla iskontolu hisse senetlerini, şirketleri, değerinin artacağını düşündüğünüz şirketleri uzun vadeli olarak elinizde tutup bir değer yaratmaya çalışıyorsunuz. Yunus Bey'in de sorusu her hisse senedi fonu MAK fonu gibi değer yatırım mı yapıyor yoksa aydan aya sürekli hisselerini değiştirirler mi diye bir soru sormuş. Tabii her fonu bilemeyiz ama değer yatırım yapmayan fonlar da var mıdır acaba Haydar Bey?
Mutlaka vardır. Yani her fonun kendine göre bir stratejisi var. Her fon yöneticisinin hisse seçme kriterleri var. Dolayısıyla bir genelleme yapmak zor tabii. Yani çok farklı fonlar var. Çok farklı enstrümanlara yatırım yapan endeks fonları var. İşte bizim gibi aktif yönetilen fonlar var. Bunların hisse seçim kriterleri hepsine ayrı ayrı bakmak lazım. Ne sıklıkta hisse değiştirdikleri de aslında kamuoyuna açık bir bilgi. Bütün işlemleri yayınlanıyor vesaire. Ama hani bizim genel olarak evet portföy çevirme oranımız düşük. Yani işlem hacmimiz düşük. Örneğin işte fonda 100 lira varsa bir yıl içerisinde bu 100 liranın altında işlem hacmimiz var. Bütün yıl olarak söylüyorum. Bizim de başta daha yüksekti. Bunu giderek azalttık. Çünkü ne kadar az işlem yaparsanız aslında ne kadar beklerseniz para kazanma potansiyeli de o kadar artıyor.
Evet. Peki Serdar Bey'in sorusu da şu, her ay elinize tuttuğunuz hisse senetleri değişiyor mu diye sormuş.
Şöyle her ay illa değişecek diye bir şey yok ama biz istediğimiz zaman zaten değişiklik yapabiliriz. Yapıyoruz da. Her yaptığımızda ay sonlarında biliyorsunuz kamuoyuna açıklama zorunluluğu var. KAP'ta yayınlanıyor son portföy durumumuz. Detaylı bir şekilde web sitemizde de yayınlıyoruz. Ay içerisinde değişiklik yapabiliriz. Yani istediğimiz zaman gerek görürsek yapıyoruz. Gerek görmezsek yapmıyoruz. Yani bazen hiçbir şey yapmadığımız da oluyor. Ama tabii fona giriş ve çıkışlar serbest olduğu için devamlı bir yatırımcı parası geldiği zaman biz tabii onunla işlem yapmamız lazım. Senet alıyoruz. Çıkış olursa nakit pozisyon ayarlamak için gene işlem yapma zorundayız. Ama onun dışında hani genel olarak pozisyonları çok fazla değiştirmiyoruz. Zaten ay sonlarında fonda ne yaptığımızla ilgili bir sayfalık bir rapor da yayınlıyoruz. Orada hangi hisse senedini aldık, hangisini sattık. Çok az ve öz olmak üzere çok detaylı değil ama en azından orada değiniyoruz ne yaptığımızı.
Evet, sevgili izleyicilerimiz, Marmara Capital Portföy'ün web sitesi de çok güzel bu anlamda. Her ay bir rapor hazırlıyorlar MAK'la ve MAS'la ilgili, yanlış hatırlamıyorsam. Ben de bugün biraz baktım. Burada hem biz aslında KAP'taki portföy dağılım raporundan hisse senetlerini görüyoruz. Ama Haydar Beyler web sitelerinde sektörel dağılımı da yapıyorlar. Dolayısıyla orada o hani aylık bazda sektörel dağılımın değişimini de görebilirsiniz. Ben hatta buna baktığımda son zamanlarda sigortacılığın payını ve holdinglerin payını arttırdığınızı görüyorum. Bir izleyicimiz de sormuş Haydar Bey, hemen soruyu bulacağım. Sigortacılık sektörüyle ilgili sorar. Metin Bey, sigorta sektöründe beklentiniz nedir? Bilançoları oldukça kötü geliyor. Ne zaman düzelir sizce demiş.
Sektör olarak tabii sigorta sektörü pek iyi durumda değil. Biliyorsunuz enflasyondan dolayı bazı sektörler ürettikleri, bazı şirketler ürettikleri ürünlerin, sattıkları hizmetlerin fiyatlarını daha kolay artırabiliyorlar. Enflasyon kadar zam yapabiliyorlar veya daha fazlasında. Bazı sektörlerde bu biraz zaman alıyor. Sigortacılık sektörü de böyle. Biliyorsunuz önceden primleri satıp ondan sonra bir yıl boyunca primler dolana kadar zam yapmak pek mümkün değil. Ama enflasyondan dolayı maliyetler çok artmış durumda ve böyle bir kıskaç altına girdi sektör genel olarak. Bir de tabii bu faiz politikası sebebiyle sigorta sektörünün varlıkları, evet, ellerindeki nakitler de çok fazla bir getiri sağlayamıyor. Çünkü ağırlıklı olarak sabit getirili enstrümanlarda değerlendiriliyor. Banka mevduatı gibi, işte hazine bonosu gibi. Tüm bu ikisinin etkisiyle tabii sigortacılık sektöründeki şirketlerin kazançlarında bir azalma görüyoruz. Bu ne zaman değişir? Valla bir kere bu primleri yenilenmeye başladıkça zaten bunu görüyoruz. Yani yeni primlerde kasko artışlarından tutun bütün sigorta prim artışları bir şekilde revize ediliyor. Bu onu bir miktar kurtarır. Tabii burada bizim enflasyonun da bir noktada artık stabil kalıp düzelmeye başlamasını görmemiz lazım. Çünkü enflasyon gittikçe aynı şeyi gene yaşarız. Onun haricinde paralarına kazandıkları getiri açısından da belki seçimlerden sonra faiz politikasında bir değişiklik olursa o zaman orada bir iyileşme görebiliriz. Yani biraz beklemek lazım. Biz de zaten hani bunu farkındayız. Gelirler, karlar düştüğü zaman şirketlerin değerleri de borsada ona paralel iniyor. Biz de burada bir değer gördüğümüz için sigortacılık sektörüne biraz ağırlık verdik.
Evet, Türkiye Sigorta'yı görüyoruz, Anadolu Sigorta'yı görüyoruz. Üç izleyicimizden de Tekfen'le ilgili soru gelmiş. Hani neden Tekfen var portföyümüzde diye size sormuşlar.
Şöyle ben çok böyle hisse bazında çok bir şey söylemek istemiyorum. Bunun da bir tane ana sebebi var. Şu, ben bir hisseyi anlattığım zaman neden aldığımı aynı anda portföyümden satış yapma durumunda da olabilirim. Çünkü yatırımcı çıktığı için satabilirim veya başka bir daha cazip bir hisse senedi gördüğüm için satabilirim. O yüzden neyi neden aldığımı çok böyle net bir şekilde paylaşmak istemiyorum. Çünkü çıkar çatışması var. Yatırımcıları yanıltır bu. Yani şirket bazında değil de daha çok hani prensipler bazında konuşmayı daha
Evet.
doğru biliyorum. Neyi neden aldım diye, ama orada da bir değer gördüğümüz için aldık. Diğer şirketler gibi. Öyle.
Evet.
Onun dışında çok fazla bir sorun yok.
Tamam. O zaman yöntemle ilgili isterseniz bir soru sorayım. Yusuf Bey'in sorusu. Bir önceki sunumunuzda diyor çok fazla değişken olduğu için iskontolanmış nakit akışları yöntemini pek kullanmıyoruz demiştiniz. Acaba Buffett da kullanmıyor olabilir mi? Bu iş bu kadar da basit olabilir mi acaba demiş Yusuf Bey.
Şimdi yatırım işi basit ya da basit tutmak lazım ama tabii çok kolay bir şey değil. Basitlikle kolaylığı ayırmak lazım. Buffett da evet, yani konuşmalarından gördüğümüz, duyduğumuz kadarıyla o da böyle indirimli nakit akımları ve Excel'de tahmin tabloları vesaire yapmıyor. Yani işte eline bir kağıt kalem alıyor. Bir işi 5 dakikada anlayabiliyorsa, bir değer kafasında varsa, aynen bir iş adamı gibi düşünüp, aynen o şirketi devralırmış gibi düşünüp, finansal tablolarına bakıp bir şey oluşturabiliyorsa kafasında yapıyor. Yoksa onun dışında oturup da böyle işte 5 yıl şu ne kadar gider, bu ne kadar gider tahmin yapıp nakit akımı tablosu yapıp vesaire böyle şeyler yapmıyor. Kaldı ki orası Amerika. Bizim burada bunu yapmamız aslında çok daha maalesef abesle iştigal gibi geliyor bana. Çünkü iskonto oranları, faiz oranları, enflasyon bizim gibi bir ülkede yani makro rakamları görüyoruz ortada. O yüzden bunları böyle 3-5 yıl tahmin edip ondan sonra ona göre bir değer çıkarmak bence çok sağlıklı bir yöntem değil.
Evet. Haydar Bey, bir izleyicimiz Mac'taki doluluk oranını sormuş. Bir tanesi de anonymous user galiba. Mac'ta diyor 10 milyar adet fon, 10 milyar adet dolunca Mac'taki yatırımcıların kazancı azalmaya başlar mı? Sonuçta artık fona giriş olmayacak. Bu bir handikap değil mi demiş.
Yok, onunla ilgisi yok. Tamamen alakasız konular. Yani fonun getirisi bizim o parayla ne aldığımıza bağlı. Yatırımcının giriş çıkışı yani girememesi bir şey ifade etmiyor. O tamamen alakasız bir konu. Doluluk oranında TEFAS'ta baktığımız zaman fonun dolaşımdaki pay adedi yazar. TEFAS'ın sitesinde bizim fonun sayfasına girildiği zaman orada yaklaşık 7,6 milyar adet var. Dediğim gibi çıkarılmış toplam fon adedimiz 10 milyar adet. Yani yaklaşık %76'ya denk geliyor. Oradan hesaplanabilir doluluk oranı.
Evet. Şimdi ben serbest fonunuza geçmek istiyorum. Makla ilgili gene sorular gelir, onları yönlendiririz ama MAS hakkında Taner Bey'in sorusu, Taner Özgül. MAS'taki risk değerini soruyor. Zannediyorum KAP'ta ya da TEFAS'ta göremedi. Yatırımcı güvencesi nasıl sağlanıyor demiş. TEFAS'ta işlem görmediği için nasıl yatırım yapabiliriz? Ve minimum yatırım tutarınızı sormuş.
Şimdi yatırımcı güveninden başlayayım. Biliyorsunuz fonların varlıkları bir saklama bankasında saklanmak zorunda. MAS için bu Denizbank, MAK için de Garanti Bankası. Bu bankalar fonun varlıklarını saklamakla yükümlü. Aynı zamanda tabii ki bunlar da nihai olarak Takasbank'ta saklanıyor. Fonun varlıkları bir kere çok keskin bir koruma altında. Bu sadece bizim fon için değil, hangi fon olursa olsun aynı şey geçerli. Dolayısıyla fonun varlıklarını kimse elini süremez. Yönetici şirketle fonun varlıkları ayrılmış durumda. Yatırımcıların güvenliğine gelince yatırımcılar fon paylarını nereden alıyorlarsa örneğin Halkbank'ta hesabınız var. Halkbank'tan MAK fonu alabilirsiniz. Halkbank tabii ki o aldığınız fon paylarını saklıyor. Onun haricinde tabii yatırımcı tazmin merkezinin koruması da var ama hani zaten kimsenin mal varlığına bir şey olmaması lazım. Özel bir suistimal olmadığı sürece. MAS içinde yatırımcıların bizle hesap açması gerekiyor. Hesabı da bizim çalıştığımız Akbank Saklama Bankası'nda, saklama şubesinde açıyoruz. Yatırımcıların kimlik bilgileri ve sözleşmeler bize geldiği zaman onlara gönderiyoruz. Onlar kontrol ediyor ve yatırımcının adına bizim talimatımızla hesap açıyorlar. Hesap açınca yatırımcıya bildiriyorlar IBAN numarasını ve hesabın detaylarını. Yatırımcı da bu kendi hesabına Akbank saklama da dediğim gibi ticari şube değil bu. Yatırımcılar kendisi bunu yapamaz. Bizim talimatımızla açılan bir hesap. Özel saklama hesabı. Oraya kendi hesaplarına virman yaptıkları zaman MAS fonunu alabilirler. Fonun minimum alış miktarı 500 bin TL. İlk kurduğumuzda böyle başladık ve artırmadık henüz. Ve biliyorsunuz serbest fonu almak için de nitelikli yatırımcı olmak gerekiyor. SPK kuralı gereği en az 1 milyon liralık nitelikli şey pardon likit varlığınızı göstermeniz gerekiyor bir ekstreyle veya bir kanıtla. Onun dışında risk konusuna gelince tabii bu risk skalaları var ama o yazılı risklerin haricinde bakmak lazım biraz olaya. O da şu. Şimdi serbest fon tabiri kullanılınca otomatik olarak tabii ki risk algısı artıyor. Çünkü bir serbest fonun içine her şeyi koyabilirsiniz. O yüzden yatırımcıların birazcık bu serbest fonların izahnamelerine bakmaları, iş yüzüklerine bakmaları ve niye nasıl yatırım yaptığını biraz oradan okumaları gerekiyor. Çünkü riski anlamak için onu görmek lazım. Aslında ne kadar da bizim fonumuzun ismi bir serbest fon olsa da sanırım risk açısından oldukça düşük bir fon. Çünkü biz onu aynen MAK gibi yönetiyoruz. Yani hisse senedi yoğun fon gibi yönetiyoruz. İçinde ne bileyim işte egzotik ürünler, kaldıraçlar, açığa satışlar vesaire gibi riskli yatırım şeyleri yok. Hisse senedi alıyoruz ve bekliyoruz. Farkı nedir diye sorarlarsa birkaç tane farkı var. Bir tanesi MAK'ta 15-20 tane hisse senedi alırken MAS'ta daha az hisse senedi alıyoruz. 5-6 tane gibi. Dolayısıyla çok daha konsantre bir fon. Konsantrasyonun getirdiği iki şey var. Eğer hisse seçimleri doğru olursa getirisinin de daha iyi olması beklenebilir. İkincisi tabii riskinin de daha fazla olduğu beklenebilir. İçine aldığınız hisselerden bir tanesi oransal olarak yüksek olduğu için ters bir şey giderse fonu daha çok aşağıya çeker. O açıdan risk yüksek. Diğer bir farklılığı da MAK'tan. Burada çok cüzi bir yönetim ücretimiz var, sabit. Onun dışında eğer enflasyonu ve borsayı hangisi yüksekse o yıl onu %5'ten fazla geçebilirsek bir performans ücretimiz var. Bir de tabii daha uzun vadeli yatırım yapabilelim diye MAS'ta girişler serbest ama çıkışlar 3 ayda bir. Yatırımcının bize haber vermesi lazım 30 gün önceden. Biz de pozisyonumuzu ayarlayıp ondan sonra çıkabilir. İlk bir yılda çıkmaya çalışırsa yatırımcı %1 bir kesinti var fonda. Bu da bize değil fonun içine giden bir para. Orada da amaç hani bir şeyleri satmak zorunda kaldığımız için diğer yatırımcılar da bunun maliyetine katlanmasın diye. Aslında birazcık yatırımcıların da masa girerken uzun vadeli girmeye hazır olmaları gerekiyor.
Evet, aslında Baran Selbey'in de sorusuna yanıt vermiş oldunuz. O da nitelikli bir yatırımcı ikisinden birini seçecekse bu niçin masa olmalı demiş. Burada zannediyorum daha yüksek bir potansiyel getiri için diyebiliriz yüksek riskle beraber.
Yani
Bilmiyorum siz
mantıken
ne?
öyle olması lazım.
Evet.
Evet ama tabii garanti bir şey değil ama amacımız
Evet.
daha yüksek bir getiri sağlayabilmek. Daha en fazla beğendiğimiz senetleri oraya almak. Dolayısıyla getirisinin iyi olmasını beklemek. Ama riski de yüksek dediğim gibi.
Evet, peki Haydar Bey, şimdi çok sayıda izleyicimiz de soruyor. MAS fonuna giriş için alt limiti düşürmeyi düşünüyorlar mı?
Düşünmüyoruz. Çünkü zaten nitelikli yatırımcı olmak gerekiyor. Fonu almak için 1 milyon liralık net nitelikli varlığa sahip olmak gerekiyor. Bizim fon alt limitimiz de kurduğumuzdan beri değişmedi. Yani işte 2021 Nisan'da 500 bin lirayla başladık. İşte enflasyona rağmen, Türk lirasının değer kaybına rağmen onu artırmadık. Biz orada böyle onu şu anda değiştirmeyi düşünmüyoruz. Yani azaltmayı düşünmüyoruz. Öyle söyleyeyim.
Yüksel Bey'in de sorusu MAS'ın içerisindeki hisseleri nerede görebiliriz demiş. Bunları açıklıyor musunuz?
Açıklamıyoruz. Serbest fon olduğu için kapı açıklama zorunluluğumuz yok. MAS'taki yatırımcılara özel hazırladığımız raporlarda bunları paylaşıyoruz 3 ayda bir. Onun dışında piyasayla paylaşmıyoruz. Yani buradaki yatırımcıların da bir özelliği olsun, bir farklılıkları olsun diye zaten açıklama zorunluluğumuz da yok. O yüzden
Evet.
bir yer göremezler.
Göremiyorlar. Ben sizin gene bugün web sitenize bakarken bu stratejiniz içerisinde hani zaman zaman fonu korumak için hedging yapabileceğinizi yazdığınızı okudum. Haydar Aslaner'in de sorusu der ki MAK yönetimi olarak borsada oluşacak aşağı yönlü risklere karşı nasıl bir koruma stratejisi uygulayacaklar? Bu riskler oluştuğunda da halen MAK'ı tutmaya devam etmeli miyiz?
Şimdi borsa aşağı geldiği zaman ciddi bir düzeltme olduğunda veya %5-10 neyse MAK fonu da aşağı gelecek. Geçmişte de böyle oldu. Aylık bazda %10 düştüğümüz, 15 düştüğümüz aylar çok oldu. Bu volatiliteyi MAK yatırımcısının anlaması ve kabul etmesi lazım. İşin doğasında çünkü bu var. Biz piyasanın gidişatını takip edip işte şimdi bilmem ne datası açıklanacak, piyasa endekse satış olur, VIOP'ta kontrat satalım, korumayı alalım gibi bir yöntem izlemiyoruz. İzahnamemizde böyle bir şey var, doğru. Bunu şu şartlarda kullanabiliriz. O da her daim biliyorsunuz %80 hisse taşıma zorunluluğumuz var. Ama olur da yarın bugün Türkiye borsası çok değerlenir, Türk şirketleri 30-40 fiyat kazanç oranlarını görür. İnşallah o günleri görürüz. Ve biz de hiçbir tane ucuz hisse bulamayız alacak ama mecburiyetten gene de taşımak zorunda oluruz. O noktada o zaman nakit miktarımızı artırabiliriz %20'ye kadar. Daha sonra da baktık hala yeterli değil. Belki o zaman hedge yapıp yani portföyü korumaya alıp VIOP'ta endeks kontratı satabiliriz. Ama bunu dediğim gibi makro gelişmeler açısından piyasa tahmini yaparak yapmayacağız. Bunu zaten söylüyoruz. Bizim fonda borsa aşağı geldiği zaman gelecek. Yani aynen bu dalgalı bir denizde bir geminin gitmesi gibi inişler çıkışlar olacak. Yatırımcı bu kısa vadeli günlük aylık volatilitelere çok fazla takılmamalı, rahat olmalı. Birazcık gözünü böyle birkaç seneye dikmeli diye düşünüyorum.
Evet. Bununla bağlantılı Berke Bey'in sorusu der ki Haydar Bey'in Makfonu'ndan ciddi bir nakit çıkışına karşı aldığı bir önlem var mı? Son zamanlarda ciddi yeni yatırımcı geldi fakat bunların ilk düşüşte panik olacağını düşünüyorum demiş Berke Bey.
Evet, şöyle fonda şu anda 18 bin tane yatırımcı var. Evet, çok keskin bir giriş oldu son birkaç ayda. Mutlaka bu yatırımcıların bazıları piyasada bir düzeltme olduğu zaman çıkacaktır. Ama gelenlerin aynı oranda çıkacağını düşünmüyorum. En azından geçmişte böyle olmadı. Bu yatırımcıların bazıları uzun vadeli kalacaktır, bazıları da çıkacaktır. Birazcık şeye benziyor bu. Giren yatırımcıların da bizim ne yaptığımızı anlaması önemli. Bizim fonu nasıl yönettiğimizi anlaması önemli. O zaman kendini rahat hissedebilir. Yani eğer bunları bilmiyorsa, çünkü bu sefer şöyle bir izlenim de yanlış. Hani son birkaç ayda fon arttı sert bir şekilde. İşte Ağustos ayında %30 artış vardı. Geçen ay öyle, bu ay başından beri öyle. Hani sanki böyle hiç düşmeyecek gibi. Borsa için de aynı şeyi söylüyorum. Böyle değişik bir hava oluşmaya başladı. Hayır, bu doğru değil. Yani olabilir, zaten ben de bir tweet atarak bundan da bahsetmeye çalıştım. Bu getirileri sürekli şekilde kazanmak mümkün değil. Zayıf olduğumuz aylar da olacak. Aşağı geleceğiz. Belki borsadan fazla düştüğümüz aylar da olacak. Mutlaka o durumda bazı yatırımcılar fondan çıkacaktır. O anda yapacak çok fazla bir şey yok. Yatırımcı çıkacağı zaman biz de tabii piyasanın şartlarına göre elimizdeki hangi hisseleri satmak istiyorsak o nakiti hazırlayıp çıkmalarına yardımcı olmamız lazım.
Tam da bununla ilgili Hasan Bey'in sorusu Hasan Gül diyor ki örneğin bir yatırımcı Makfon'dan yüklü miktarda çıkmak istediğinde nakit varlığınızı aştı diyelim. İlk satacağınız hisseyi nasıl belirliyorsunuz? Hangi hisseyi satacağınızı?
Şöyle o durumda bir şeye bakarız. Portföyümüzde hangi hissenin bize göre yukarı potansiyeli en az, hangi hissenin yeterince değerlendiğini düşünüyoruz ya da kafamızdaki hedef fiyatta yaklaştığını düşünüyoruz. O hisselerden satabiliriz. O hisselerden satamazsak elimizdeki likit hisseler hangileri? Örneğin banka hissesi, holding hissesi, onlardan satabiliriz. O duruma göre değerlendiriyoruz onu.
Evet. Bizim bir üyemiz var Katıl'dan Selçuk Bey, Selçuk Savaş. Uzun zamandır bizimle birlikte. Kendisine selam söyleyelim buradan. O da der ki acaba Ankara'da masa başvuru için verebileceğiniz bir adres veya telefon numarası var mı? Nasıl
Bize
sizin?
mail atarsanız Türk Enler tarafından yatırımcılar için söylüyorum bunu. Info mailimiz var. info@marmarakapital.com.tr. Buraya yatırımcılar gönderdikleri zaman ister masa için ister başka konular için onlara dönüş yapıyoruz. O yüzden başka bir yerde şubemiz veya şeyimiz yok ama e-mail yardımcı olabiliriz.
E-mail. Tamam. Şimdi ben maklamasla sorular gene gelir onlara döneriz ama yeni fonlarla ilgili sorular da var. BES tarafı da var. Ben önce bir Selçuk Bey'in sorusunu sormak istiyorum. Gerçi bunu daha önceki programlarımızda da sormuştuk size ama yinelemek isterim. Türkiye hisse senedi piyasası dışında global borsalara da yatırım yapma planınız yeni bir fonla var mı diye sormuş Selçuk Bey.
Yok, baştan beri bizim düşüncemiz nerede bir değer sunabilirsek, nerede bir farklılık yaratabilirsek onu yapmak. Benim burada oturup Amerika'daki Tesla'yı, işte Apple'ı, Microsoft'u analiz edip onlara yatırım yapmam söz konusu değil. O yüzden orada ben bunu yapmayı doğru bulmuyorum şahsen. Benim ekspertizim Türk hisse senetleri. Belki bölge ülkelerine yapabilirdik ama kendi işimiz bize yeterli şu anda. O yüzden konsantre olmak istiyoruz. Az şey yapıp iyi yapmaya çalışmak istiyoruz. O yüzden Türkiye borsasına yatırım yapmaya devam edeceğiz.
Evet. Programın başında Haydar Bey, BES'te bir takım işte değişikliklerden bahsettiniz. Burada da hani fon kurma imkanı olabilir dediniz. Ali Tayfun Geniş'te BES için fon kurmayı düşünüyorlar mı demiş. Başka bir izleyicimiz Zafer Tolga da BES fonu kurmak için nasıl bir değişiklik beklediğinizi sormuş.
Şimdi BES sistemiyle ilgili hepimiz 3 aşağı 5 yukarı sistemin nasıl çalıştığını biliyoruz. Orada birazcık kapalı bir devre sistemi var. Sadece BES şirketleri BES fonu kurabiliyor. Onların yönetimini de ağırlıklı olarak grup içindeki portföy yönetim şirketlerine yaptırıyorlar. Biraz böyle şey oluşmuş durumda. Tabii bizim Türkiye'de kurumsal yatırımcı tabanını genişletmemiz lazım. Yani bunun da bir numaralı yolu BES'i büyütmek. 7 milyon katılımcıyı artırmak, çok hızlı bir şekilde tasarruf yapmanın en büyük yolu BES sistemiyle yatırımcıları almak. Bizim BES fonlarının ekonomimize olan o büyüklük oranını işte %5'lerden 30'lara, 40'lara, 50'lere çıkarmamız lazım. O yüzden o sistemin çok iyi çalışıyor olması lazım. Yatırımcıların oraya koşarak gelmesi lazım. Çünkü inanılmaz bir devlet desteği var. Yani %30 çok liberal bir katkı. Başka ülkelerde bilmiyorum örneği var mı? Buna rağmen bu sistemin yeteri kadar, istediğimiz kadar büyümediğini görüyoruz. Bunu değiştirmemiz lazım. Yanlış giden bazı şeyler var orada. Özellikle rekabet konusunda, performans konusunda. Aslında tepelerde bir yerlerde ekonomi yönetiminin bence bundan haberi var. Bunu görüyor. Tahmin ediyorum bu konuyla ilgili de çalışmalar yapıyorlardır. Aslında ben de bu konu gelebilir diye böyle bir sayfa vardı bu konuyla ilgili. Şu Barat Albayrak'ın kitabı, burası çok önemli. Burada BES sistemiyle ilgili bir paragraf var. Onu okumak istiyorum. Aslında üst seviyede BES sistemin nasıl algılandığını bence özetleyen bir şey. Şöyle başlıyor. Bizim BES'in mevcut işleyişine dair iki temel tespitimiz var. Birincisi, cazip devlet katkısına rağmen sisteme katılım istenilen seviyede değil. İkincisi, yapılan anketlere göre katılımcıların yarısı çalıştığı emeklilik şirketinden memnun değil. Fon getirileri düşük, yeterli bilgilendirme ve yönlendirme yok. Getirilerin düşük olmasının dört sebebi var. Birincisi, emeklilik şirketlerine her yıl birikimler üzerinden ortalama %1,65 komisyon ödenmesi. İkincisi, kapalı mimari, karmaşık fon yapısı ve raporlanma standartlarının oluşmaması nedeniyle rekabetin sınırlı kalması. Üçüncüsü, emeklilik şirketlerinin kurduğu fonlarını işletecek portföy yönetim şirketlerini seçerken performanstan çok komisyon paylaşımına odaklanması. Dördüncüsü, emeklilik şirketiyle portföy yönetim şirketi aynı banka çatısı altında toplandığında bir takım çıkar çatışmaları ortaya çıkması. Bu aslında sistemde yanlış giden her şeyi çok güzel bir şekilde özetleyen bir paragraf. Çareyi de okuyayım. Bizim besin cazibesini artırmak için alternatif bir açık mimari kurguladık. Pardon, biz bu yeni mimaride fonları portföy yönetim şirketleri kurup ve işletecek. Emeklilik şirketleri ise satış sonrası destek ve lisanslı finansal danışmanlık ya da robo advisory hizmeti verecek. Katılımcılar Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na akredite olmuş tüm fonlara yatırım yapabilecek. Çözüm de var. Yani aslında ne olduğu ortada. Bu yönde bir değişiklik olursa BES sistemi bence devrimsel bir değişiklik, gelişme yaşar ve sermaye piyasaları da gelişir. İnşallah o günleri göreceğiz. Bizim
Evet,
soruya
yani.
cevap vereyim. Bizim tabii bu şu andaki mevcut durumda BES fonu kurma şansımız yok. Bir BES şirketi ancak kurduğu fonun yönetimi için bizle konuşabilir. Veya alternatif olarak kitapta yazan gibi bir değişiklik olursa yatırımcılar serbest kalırsa, yani illa işte belli BES fonlarında değil, istedikleri yatırım fonunda TEFAS'ta seçim yapabilirlerse o zaman zaten
Sizin
serbestlik
fonlarda.
verir. Evet.
Evet. Şu anda BEFAS diye bir sistem kurdular Temmuz ayında. Orada aslında bir açık mimari benzeri bir şey. Tüm fonlar yok ama kısıtlı sayıda da olsa birçok farklı emeklilik şirketinin fonuna yatırım yapılabiliyor. Ama dediğiniz gibi hala emeklilik şirketinden kopmuş değil fonlar. Hala onların sahipliğinde devam ediyor. Dolayısıyla
Evet,
hani buradaki
burada bir örnek de vereyim. Ben mesela küçük oğlum için 18 yaşın altında, 14 yaşında ve onun için de bir BES sistemine giriş yaptım. Ve işte 6-7 aydır ufak cüzi bir rakam ödüyorum bu sisteme girmiş olsun erkenden diye ve devlet katkısı alsın ileride diye. Geçenlerde konuştuğum zaman şunu öğrendim. Benim ödediğim fonlar onların işte bir fon kategorisine alınmış. O fon kategorisi de direkt mevduat benzeri bir getiri sağlayan bir fon kategorisi. Tabii çok şaşırdım. Ben de onu atlamışım. Onu sorunca da şöyle bir cevap verdiler. Sisteme ilk girenleri otomatik bu fonu alıyoruz diye. Yani oradaki sistem, orada bir kurgu hatası var. Yani sisteme yeni girenlerin, gençlerin önünde uzun yıllar var. Ve o paraları, onların birikimlerini borsada değerlendirmek kadar doğal bir şey olamaz. Yani genç insanlar daha fazla risk alabilir. Nasıl olsa emeklilikleri 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra, bunları daha ilk baştan kalkıp sabit getirili işte mevduat benzeri fonlara almak, o paraları eritmek demek. İşte bunu değiştirmemiz lazım. Bunun değişmesi için de bu rekabetin açılması lazım.
Evet, eğer BES'e girdiğinizde herhangi bir tercih yapmazsanız sizi direkt standart fonlara atıyorlar. Standart fonların da getirisi hep uzunca bir zamandır negatif, hatta yani eksi getiriler. İçerisinde devlet kağıtları olduğu için. Dolayısıyla hemen bir an önce fon seçmek gerekiyor. Plan oluşturmak gerekiyor. Aksi takdirde emeklilik şirketi size otomatik olarak standart fonlara atıyor maalesef.
Evet.
Buna bakmak lazım. Evet, şimdi Haydar Bey, bir konuda izleyicilerimiz anlayamadık biz dediler. Bir kere daha anlatır mısınız? Edmund Davis diye bir izleyicimiz. Fon değeri yükselince neden kazanç düşer diyorsunuz? Tam anlayamadık. Biraz daha ayrıntı verir misiniz? Daha fazla para daha yüksek kar getirmez mi demişler.
Şimdi şöyle düşünün. Ufak bir para olduğu zaman çok ufak hisse senetleri, yani piyasa değeri düşük olan, likiditesi düşük olan, belki getiri potansiyeli de daha fazla olan şirketlerin hisselerini almanız çok kolay. Ama rakam büyüyünce bu sefer konsantrasyonunuzu o ufak hisselerden veya getirisi yüksek olacağını bilseniz de likiditesi düşük olduğu için, ufak olduğu için alamayacağınız hisselerden daha büyük hisselere çeviriyorsunuz. Yani böyle olunca da tabii yatırım yapacağınız liste daralıyor. Çünkü biz zaten fona az hisse alıyoruz. Yani işte 15-20 tane hisse senedi alıyoruz. Bir pozisyon açtığımız zaman diyelim belki %3-5 ile başlıyoruz. Şimdi 10 milyon lira yönetirken gidip 3 milyon lirayı, 5 milyon lirayı ufak bir şirketin hissesine yatırım yapıp o hisseleri alabilirsiniz borsada, ama para 2 milyar olduğu zaman bu sefer 50 milyon liraya, 60 milyon liraya bir anda bu tarzdaki şirketlerin hisselerine yatırım yapamazsınız. Bu sefer daha büyük şirketleri değerlendirmeniz lazım. Daha büyük şirketlerin de artış potansiyeli o şirketler kadar olmayabilir. Bu açıdan getiri kazanmak daha zorlaşıyor.
Evet. Umarız biraz daha açık olmuştur izleyicilerimiz için. Şimdi birkaç tane sektör sorusu var. Sektör sorularını yönlendirebiliyorum değil mi Haydar Bey? Gülcem Hanım'ın sorusu, Gülcem Dereli. Üretimin Çin'den ve Avrupa'dan kısmen Türkiye'ye kayması noktasında tekrardan lojistik sektörüne yatırım yapmayı düşünürler mi, düşünüyorlar mı diye sormuş.
Biz yatırım yaparken sektör ayrımı yapmıyoruz. Ne kadar şirket varsa, hangi sektör varsa hepsini değerlendiriyoruz. O yüzden öyle bir sektör olabilir ki sektör çok iyidir, işte ne bileyim çok popülerdir. İşte şu sıralar mesela enerji sektörü. Ama içindeki şirketin özellikleri, değerlemesi cazip olmayabilir. Tam tersi sektör çok iyi olmayabilir ama içindeki şirket çok cazip değerleme sunabilir, yükseliş potansiyeli vaat edebilir. O yüzden sektörden ziyade biz şirket bazında bireysel değerlendirme yapıyoruz. Hangi sektör olursa olsun hiç önemli değil. Her sektöre her zaman bakabiliriz.
Evet, aslında Noyan Bey'in sorusu da bir anlamda cevaplanmış oldu ama ben yine de sorayım. Son zamanlarda aslında enerji ve telekom sektörünü de görmüştük portföyünüzde Eylül ayında açıkladığınız dağılım raporunda. Noyan Bey de der ki Turkas dışında enerji ve teknoloji hisselerine uzak durmanızın özel bir nedeni var mıdır?
Özel bir nedeni yok. Tabii şey söylemek lazım. Şimdi her şeyi de yakalamak mümkün değil. Yani bizim de kaçırdığımız bir sürü hisse senedi oldu. Hata yaptıklarımız oldu. Hata yapmaya da devam edeceğiz. Hani hep söylüyorum, bizim işimizde en azından 10 kararınızın 6'sı doğruysa uzun vadede sonuçlar gene de başarılı olabiliyor. O yüzden hani çok hata yaptığım bir sürü şey var. O yüzden bir sürü potansiyeli olan şirketleri zamanında görememek, yatırım yapamamak. Bir de hataları sadece bir şeyi aldığınızda erken satarak vesaire yapmıyorsunuz. Bazen bir şeyi almamak da hata oluyor. O yüzden çok karar verince işimizin gereği tabii çok çok fazla karar vermemiz lazım. Bir şeyi almamaya da karar vermek gerekiyor. Kararları verirken çok karar verdiğiniz zaman çok hata da yapıyorsunuz. Bazı şeyleri kaçırdık. Yoksa özel bir sebebi yok. Bir de teknolojiyle ilgili tabii hani şey geliyor. Bu değerleme, değer yatırımcıları biraz daha bugünü değerleyerek yatırım yapıyor ya. Biz de öyleyiz işte. Diyoruz ki bu şirketin bilançosunu önümüze koyalım. Ne kadar nakdi var, ne kadar işte arazilerin, arsaların değeri var. Bugün bu şirketin kapısına kilit vurulsa bu şirketin değeri ne olur? Kaç paraya satılabilir? Gibi sorulara baktığınız zaman farklı bir değerlendirme yapıyorsunuz. Bir de teknoloji şirketleri tabii biraz daha gelecekle alakalı bir şey. Bu sefer işin içine çok tahmin giriyor. Yani işte çok belki büyük büyüme var 3 sene, 5 sene sonra, 10 sene sonra neyse. Tabii biz o tarafa çok fazla girmek istemiyoruz. O yüzden anlayabildiğimiz bir iş olursa bugün o şirketi böyle değer olarak kafamızda oturtabilirsek yatırım yaparız. Tabii teknolojide bu biraz daha zor. Biraz da onun sebebiyle bizde çok fazla teknoloji hissesi yoktu.
İzleyicimizin sorusu benchmarkınız nedir? Yani yıllık yüzde kaç prim yaparsanız ya da getiri elde edersiniz demek istedi herhalde. Kendinizi başarılı görürsünüz diye sormuş bir izleyicimiz. Bir izleyicimiz de Haydar Bey aylık getiri hedefiniz var mı diye sorar.
İkisine cevap vereyim. Aslında önemli sorular. Şöyle, bizim bir getiri yüzdesel anlamda hedefimiz yok. Yani ben ayda şu kadar kazanırım, yılda şu kadar kazanırım gibi bir hedefimiz yok. Zaten bu kadar spesifik bir hedef vermek aslında biraz tehlikeli bir şeydi. Ama şöyle bir hedefimiz var. Birincisi, biz bu fonu kurduğumuz zaman bütün yatırımcılarımız neredeyse yabancı yatırımcıydı. İşte dolar gönderip, euro gönderip fona girdiler. Doğal olarak bizim döviz bazında bir kere getiri sağlamamız lazım. Çünkü başka türlü bir anlamı yok. İkincisi, enflasyondan iyi getiri sağlamamız lazım. Faizlerden iyi getiri sağlamamız lazım. Bunların üzerine bir de Türkiye borsasına yatırım yapıp risk aldığımız için o riski de karşılayacak bir getiri sağlamak lazım. Bunları tabii rakama döktüğünüz zaman çok değişkenlik arz eder. Yani ama bugünkü şartlarda baktığımızda işte enflasyon %80 ise benim doğal olarak 80'in belli bir üzerinde bir getiri sağladığımda tatmin olmuş hissedebilirim. Amacım da zaten o, ama rakam olarak bilmiyorum. Bugün 80'dir, yarın 100'dür. Başka gün sağlayamayız. Bir de burada bu getirinin dönemine de bakmak lazım. Yani bizim getirileri böyle aylık aylık, yıllık yıllık değerlemek çok doğru değil. Borsada çünkü bunu yapmak yani mümkün değil. Kontrolünüz dışında bir sürü etmen var. O yüzden biz bu hedefleri yani enflasyon üzerinde, faizlerin üzerinde, borsa endeksinden daha iyi getiri sağlama hedeflerimizi ikişer üçer yıllık periyotlarla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Zaten fon çıktığından beri 8-9 yılda bunu yaptık işte. Borsa endeksinin yaklaşık 4-5 katı bir getirimiz var. Faizlerden fazla, enflasyondan fazla, altından fazla vesaire. Ama arada aşağılarda kaldığımız da çok olmuştur. O yüzden amacımız rakamsal bir şey değil ama bütün bunlardan iyi getiri sağlamak. Benchmark olarak da hani neyle kıyaslıyoruz dersek, tabii fonların kanun gereği bir benchmark olması lazım. Bir kriteri olması lazım. Ve tabii ki borsa endeksi. Ama bizim için dediğim gibi Biz o borsa endeksine göre onu takip ederek yatırım yapmıyoruz. Çünkü borsa endeksini kendinize benchmark olarak benimsediğiniz zaman endeksi oluşturanlar neyse bu sefer siz de ondan çok geri kalmamak için benzer yatırım yapmak zorunda kalıyorsunuz. Biz onu pek yapmıyoruz. Yani endeksten bağımsız yatırım yapabiliriz. İlla 50 endeksinde, 100 endeksinde olması gerekmiyor bir hisse senedinin. Herhangi bir şirket olabilir. Yeter ki doğru düzgün yönetilsin, belli bir büyüklüğü olsun, kurumsal yönetişim açısından bir sorun olmasın en azından bizim gördüğümüz. Onun dışında her şirkete yatırım yapabiliriz.
Evet. Burak Bey'in de şöyle bir sorusu var. MAK fonunda mevcut yatırım tutarı MAS fonuna girmek için yeterli olan bir yatırımcıya hangi fonu tercih etmesini önerirsiniz demiş.
Ben burada yatırımcıları çok fazla yönlendirmek istemiyorum. Bu çünkü herkesin risk toleransı farklı. Yani yatırımcının bu soruya kendisinin cevap vermesi lazım. Vade ve risk toleransını belirlemesi lazım. Şimdi MAK yatırımcısı MAK'ta likidite var. 2 gün sonra parasını alıp çıkabilir. Ama MAS'ta öyle değil. Yani MAS'a girecek yatırımcının bir kere vade olarak rahat olması lazım. İkincisi de risk olarak tabii ki daha fazla risk taşıyor. Yani orada yatırımcılar biraz onu değerlendirip ben hangisini alırsam hani risk açısından beni çok rahatsız etmez, vade açısından beni rahatsız etmez. Ha, biz genel olarak prensip olarak şirket olarak elimize geçen kaynakları 2 fona da dağıtıyoruz. Yani yarı yarıya alıyoruz ama yatırımcının kendi vereceği karar risk ve vade açısından.
Evet. Özlem Hanım'ın güzel bir sorusu var. Onu yöneltmek isterim. Hisseleri seçerken olumsuz bir senaryoda ben bu hisseden sorunsuz çıkış yapabilir miyim sorusunu kendilerine soruyorlar mı? Sonuçta hisse almak zor değil ama kötü senaryoda hızlı hareket etmek önemli demiş.
Sanırım hisselerin likiditesinden bahsediyor. Yani satmak istediğiniz zaman kötü bir durum olduğunda çıkabilir misiniz diye. Tabii onu kestirmek zor. Yani çok büyük bir hisse senedi, çok büyük bir likiditeye sahip bir hisse senedinde birden likidite kaybolabilir. Taban gidebilir. Onu kestirmek çok zor. O yüzden zaten dağılım var. Yani 20 hisse senedi olduğu için hani bir tanesinde çıkamazsak acil bir durumda başka senetlerden, hisselerden çıkabiliriz. Ha şu da var yani böyle bir durum olmadı şimdiye kadar ama teorik olarak söylüyorum bunu. Diyelim ki borsanın çok kötü bir dönemine denk geldik. Bütün hisse senetleri günlerce taban gitti. Hiçbir şey satılamadı. Yatırımcı çıkmak istediği zaman da orada tabii SPK devreye girer. Bu bizim için değil, bu bütün fonlar için geçerli bir süre verebilir. Ondan sonra satışlar gerçekleşip peyderpey çıkılabilir ama onun dışında hani onu kestirmek çok çok kolay değil. Ha, bu sebeple tabii şunu yapabiliriz. Biz fonun önemli bir kısmını tutup sadece küçük hisselere yatırmıyoruz. Tabii dağıtıyoruz yani işte likiditesi ve piyasa değeri çok yüksek olan hisseler de var. Yani piyasanın en kötü zamanında bile önemli miktarda satış yapabileceğiniz hisse senetleri de var fonda.
Ben şimdi son iki soruyu soracağım. Çok güzel sorular ama ondan önce bir duyuru yapmak istiyorum izleyicilerimize. Hazırda hisse senedi fonunu konuşurken bizim 5 Kasım tarihinde cumartesi akşamı bir eğitimimiz olacak. Hisse senedi fonlarında yatırım fırsatları isimli. Online olacak olan bu eğitimimizle ilgili birazdan size kayıt linkini de ekrandan paylaşıyor oluruz. Bunun dışında sosyal medyadaki paylaşımlarımıza da bulabilirsiniz kayıt linkimize. Şimdi Yunus Tunç Bilek size en sevdiğiniz yatırım kitabını sormuş.
En sevdiğim yatırım kitabı valla bu işin hani böyle en temel tabii ki Ben Graham'ın Akıllı Yatırımcı kitabı. Bence onu bütün yatırımcılar okumalı. Çok da zor bir kitap da değil. Yani finansal okuryazarlığı olmayan yatırımcılar da okuyabilir. Ha, orada belki Amerika bono piyasalarıyla ilgili bazı bölümler var. Onları atlayabilirler ama hani bir yatırımcının nasıl yatırım yapması, spekülasyon nedir, yatırım nedir gibi kavramları anlaması için bence en temel kitaplardan bir tanesi. Onun dışında Buffett'la ilgili, Charlie Munger'la ilgili bir sürü kitaplar var. Literatürde bolca kaynak bulabilirler, okumalarını tavsiye ederim.
Evet, yine Twitter'da da bu tür kitapları paylaşan çok fazla sayıda hesap var. Bunlara da bakabilirsiniz Yunus Bey. Son sorumuz da şöyle, Erim Bey sormuş, Erim Isparta. Ben diyor uzun yıllar MAK fonuna yatırım yapmak istiyorum. Acaba Haydar Bey kaç yıl daha fon yönetiminde bulunmayı düşünüyor?
Buffett 91 yaşında, Charlie Munger 96 yaşında devam ediyorlar. Ben de sağlığım el verdiği sürece fon yönetimi işte devam etmek istiyorum. Çünkü bu benim için hani böyle bir sabah erken kalkıp işte istemeyerek gittiğim bir iş değil, severek yaptığım bir iş, hobi olarak gördüğüm bir iş aynı zamanda. Dolayısıyla zevk aldığım bir iş. Sağlığım el verdiği sürece ben emekli olmayı düşünmüyorum. Yani zaten fiziksel çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok bizim mesleğimizde. Çünkü karar vermeniz gerekiyor. O yüzden bakalım ben en azından uzun yıllar bu bileşik getiriyi sağlamayı düşünüyorum mümkün olduğu sürece.
Peki, Haydar Bey, verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim Serra Hanım. Sağ olun. İyi akşamlar.
Sevgili izleyicilerimiz, çok güzel bir hafta diliyoruz hepinize. Bol kazançlar. Görüşmek üzere.